Ayrım 30, sayfa 249. Çocuğun beline bir havlu sarıp onu arka merdivenlere çıkardı, bir meyve sandığının üzerine oturttu. Eline keskin bir makas aldı, Manfred'in sarı saçları biçilmiş başak gibi omuzlarına düşmeye başladı. Manfred elini başından geçirince saçlarını fırça gibi hissetti. Ensesi, kulak altları üşümeye başladı. Trudy Bierman çocuğun üstünden çıkan giysileri tiksinti dolu bir tavırla alıp termosifonun ateşine attı. Manfred ceketini son anda zor kurtarabildi. Halasının yüz ifadesini görünce geriledi, ceketi arkasına sakladı. Kadın omuzlarını kaldırdı. Pekala, belki yıkanır, biraz yamanırsa bu arada sana giyecek bir şeyler vereyim. Trudy Bierman, Manfred'in iştahını kendi mutfağına ve yemek pişirme sanatına yönelik bir sınav olarak değerlendiriyordu. Durmadan çocuğun tabağına tepeleme yemek dolduruyor, ikide bir elinde tencereyle başına dikiliyordu. Sonunda Manfred tıka basa doyup arkasına yaslanınca kadın kilerden sütlü tatlıyı getirmeye gitti. Manfred'le Sara'ya ailenin dışından insanlar olarak masanın orta kısmındaki yerler verilmişti. Biermanların iki tombul kızları onların hemen yanındaydı. Sara yemeğinden o kadar az yiyordu ki Trudy Biermann'dan azar işitti. "Ben o yemekleri oynayasın diye pişirmedim küçük hanım. Tabağını temizleyinceye kadar oturacaksın bu sofrada. Ispanağı da, her şeyi de. İstersen sabaha kadar uzat." Sara mekanik hareketlerle yemeğini çiğnerken gözlerini bir an bile Manfred'den ayırmıyordu. Manfred yemeğin hem başında hem sonunda dua edildiğini ilk defa görüyordu. Evde onu yatıracak yer olmadığından bahçedeki alet sundurması ona ayrıldı. Trudy oraya dolap görevi yapacak bir kutuyla bir demir yatak yerleştirdi. Yatağa topaklaşmış bir şilte serdi. Başucundaki pencereye solmuş bir perde astı. "Mumu ziyan etme," diye seslendi çıkarken. "Her ayın birinde bir mum verilecek. Biz hesabını bilen insanlarız. Babanın hovardalıkları burada yok. Eksik olsun." Manfred ince gri battaniyeyi kafası üşümesin diye ta yukarıya çekti. Ömründe ilk defa bir odası, bir yatağı oluyordu. Hoşlanmıştı bu işten. Köşeye yığılı kömürlerin kokusunu soluya soluya uykuya daldı. Yanağına bir elin dokunmasıyla uyandı. Ağzından bir çığlık kurtuldu. Ödü kopmuştu. Sanki babasının kangrenli eli mezardan uzanıp dokunmuştu ona. "Mani, Mani, benim Sara." Kızın sesi de korku doluydu. Karşı taraftaki perdesiz pencereden giren ışık arkasından geliyor, silüeti görünüyordu. İncecik geceliğinin içinde titriyordu kız. Saçları fırçalanmış, omuzlarına dökülmüştü. "Burada ne işin var?" diye mırıldandı Manfred. "Buraya gelmemelisin. Git hemen. Seni burada bulurlarsa..." Sustu. Cezanın ne olacağını bilmiyordu ama sert bir ceza olacağı içine doğuyordu. Yeni tattığı bu aile havası parça parça olacaktı o zaman. "O kadar mutsuzdum ki..." Sesinden kızın ağladığı belliydi. "Sen gittiğinden beri... Kızlar çok zalim. Bana süprüntü diyorlar. Okuyamadığım, toplamaları onlar gibi yapamadığım için benimle alay ediyorlar. Hem konuşma biçimimi de komik buluyorlar. Sen gideli her gece ağladım." Manfred yüreğinin sızladığını hissetti. Yakalanma korkusuna rağmen uzanıp onu yatağına çekti. "Artık geldim. Sana ben bakacağım Sari," diye fısıldadı. "Bir daha seninle alay etmelerine izin vermeyeceğim." Sara yüzünü onun boynuna gömüp hıçkırdı. Manfred sert bir sesle, "Artık ağlamak yok Sari," dedi. "Bebek değilsin artık, cesur olman gerek." "Çok mutlu olduğum için ağlıyordum," diyerek burnunu çekti kız. "Ağlamak bitti, mutluyken bile, anlıyor musun?" Sara başını salladı, gözyaşlarını tutabilmek için boğulurcasına yutkundu. "Her gün seni düşündüm," diye fısıldadı. "Tanrı'ya seni geri getirmesi için dua ettim. Yanına yatabilir miyim Mani? Üşüyorum." "Olmaz," dedi Mani en ciddi sesiyle. "Burada yakalanmadan hemen geri dönmelisin." "Bir dakikalığına." Mani itiraz edemeden Sara battaniyenin ucunu kaldırıp köşesinden yatağa kaydı. Manfred'e sımsıkı sarıldı. Geceliği ince ve eskiydi. Vücudu buz gibi ürpertiler içindeydi. Manfred onu kovalamayı göze alamadı. 5 dakika diye mırıldandı. Sonra gitmen gerek. Sıcaklık kızın minik vücuduna çabucacık yayıldı. Saçları yumuşacıktı, güzel kokuyordu. Manfred'in kendini büyük ve önemli hissetmesine neden oluyordu Sara. Manfred kızın saçlarını baba gibi, onu sahiplenmiş gibi okşadı. ''Tanrı dualarımızı kabul mü ediyor sence?'' diye sordu Sara alçak sesle. ''Ben elimden geldiği kadar dua ettim. İşte sen de geldin.'' Bir an sessiz kaldı. Ama çok uzun sürdü. Çok dua gerekti. ''Ben duaları pek bilmem.'' diye itirafta bulundu Manfred. ''Babam pek dua etmezdi, bana da öğretmedi.'' ''Eh, artık alışsan iyi olur.'' diye uyardı onu Sara. ''Bu evde herkes her an dua ediyor.'' Sonunda Sara sundurmadan çıkıp eve gittiğinde şiltede yattığı yer sıcacık kaldı. Manfred'in yüreğinde de daha sıcak bir köşe oluştu. Tanrı'nın borazanı Manfred'i uyandırdığında ortalık hala karanlıktı. 10 saniye sonra kafana bir kova soğuk su yiyorsun delikanlı. Trump amca onu dona titreye ahırların yanındaki çeşmenin başına götürdü. ''Gençlik günahlarının en iyi çaresi soğuk sudur delikanlı.'' dedi keyifle. ''Kahvaltıdan önce ahırları yıkayıp atı tımar edeceksin, tamam mı?'' Günün tamamı çalışma ve dua ile geçti. Ağır işler masa başında yapılan derslerin arasına serpiştirilmişti. Derslere Trudy hala nezaret ediyordu. Birinci haftanın sonunda Manfred evin genç nüfusu arasındaki alay etme faslını kendi istediği biçimde yoluna koymuştu. Biermanların kızları kıkırdaşmak istedikçe o sarı gözleriyle dik dik bakıyor, kızlar suspus oluyordu. Ama sıra ders kitaplarına gelince durum değişmekteydi. Kuzinler çok çalışkandı. Ömür boyu bu çalışma temposuna alışkındılar. Manfred, Almanca dil bilgisi kitaplarıyla ortaokul matematik kitaplarının başına gömüldüğünde, Trudy halanın sorularına verdiği tekleyen cevaplara gülümseyip duruyordu kızlar. Bu durum Manfred'i daha da çok çalışmaya itmekteydi. ''Gösteririm ben onlara'' diye yeminler ediyordu kendi kendine. Onları geride bırakma amacına kendini öyle kaptırdı ki kızların Sara'ya nasıl eziyet ettiğini birkaç gün boyunca hiç fark edemedi. Çok sinsi usullerle yapıyorlardı bu eziyeti. Bir sitem, bir takma isim, bir alaycı gülüş ya da onu oyunlardan, şakalardan dışarıda bırakma. Kızın yaptığı ev işlerini sabote etme. Yeni ütülediği elbiseyi lekeleme, düzelttiği yatağı buruşturma, Trudy hala azarlarken hain hain sırıtma. Manfred kızları birer birer yakaladı, örgülü saçlarından kavrayıp gözlerinin içine bakarak tehdit etti, annelerine söylememeleri için de uyardı. Zulümler ve hainlikler sihirliymiş gibi bir anda kesildi, Manfred'in koruması altında Sara rahat bırakıldı. İlk haftanın sonunda uzun, sıkıcı bir pazar gününün 5. duasından sonra kuzinlerden biri sundurmanın kapısında belirdi, elinde dil bilgisi kitabıyla yatağına uzanmış olan Manfred'e ''Babam seni çalışma odasında bekliyor.'' diye seslendi. Kız eliyle bir felaketi haber verir gibi bir hareket de yapmaktaydı. Manfred fırça saçlarını çeşmede ıslattı. Duvara asılı aynanın karşısında fırçalamaya çalıştı ama saçlar hemen tekrar havaya dikiliyordu. Sonunda vazgeçti. Trump amcanın yanına gitti. Evin ön tarafındaki odalara daha önce hiç girmemişti. Kutsal yerde o taraf. Hele papazın çalışma odası, kutsalların da kutsalıydı. O odaya çağrılmanın ceza ya da acı getirdiğini kuzinlerden hep duyuyordu. Eşikte durup bir an titredi. Belki Sara'nın sundurmaya yaptığı ziyaretler fark edilmiş olabilirdi. Kapıyı hafifçe tıkırdattığında içeriden o gür kükreme sesi duyuldu. Manfred kapıyı yavaşça itip çekingen adımlarla içeri girdi. Trump amca masasının başında yumruklarını masaya dayamış ayakta duruyordu. ''Gel içeri delikanlı, halandan bilgi aldım.'' Sesi o sert yüzüne uymayacak kadar anlayışlıydı. Eğitiminin bugüne kadar ihmal edildiğini söylüyor. Ama istekli ve çalışkanmışsın. Manfred öyle rahatladı ki bundan sonra gelen sitemleri izlemekte zorluk çeker oldu. Biz haksızlığa uğrayanlarız delikanlı. Biz baskı altında kalanlarız. Miner kurbanlarıyız. Manfred bu Lord Miner'i babasından da duymuştu. Zalim İngiliz valisi Afrikaner düşmanıydı. Okulda Afrikaner dilinde konuşan çocukların "Ben eşeğim, Hollandaca konuştum" diye yazılar taşıyan kepler giymesi geleneğini getirtmişti. Düşmanlarımızı yenmenin bir tek yolu vardır delikanlı. Daha akıllı, daha güçlü, hatta onlardan daha amansız olmak zorundayız. Tanrı'nın borazanı kendi sözlerine kendini iyice kaptırmıştı. Gözlerini tavana dikerek konuşuyor, Manfred'in de dinlerken çevresini incelemesine fırsat tanıyordu. Duvarları kitap rafları kaplamıştı. İçleri ciddi dinsel kitaplarla doluydu. En çok John Calvin'in ve diğer Presbiteryen kitaplarının varlığı dikkati çekiyordu. Ayrıca tarih, hukuk, biyografi, sözlük, ansiklopedi, felsefe kitapları, ilahiler, çeşitli dillerden seçilmiş vaaz kitapları da vardı. Trump amcanın masasının tam arkasına rastlayan dördüncü duvarda fotoğraflar asılıydı. Şık pazar giysileri giymiş ataların ciddi suratlı resimleri. Bir tanesinde Trump Bierman 25 yaşlarındayken sakalsız, saçları arkadan ayrık durumda görülmekteydi. Güçlü vücudu kaslarla doluydu. Yumruklarını sıkmış, boksörler gibi poz almıştı. Önündeki masada kupaları duruyordu. Resimdeki genç adam Manfred'in gözüne olağanüstü yakışıklı, atak ve romantik gözüktü. "Siz boksörsünüz," diye patladı delikanlı birden. Sesindeki hayranlığı gizleyememişti. Tanrı'nın borazanı sözlerinin orta yerinde durdu. Kocaman başı eğildi, gözleri kapanıp açıldı, beyni gerçeğe döndü. Manfred'in gözlerinin içine baktı. "Yalnız boksör değil, şampiyonum da," dedi. "Hafif ağır siklette Güney Afrika Birliği şampiyonuyum." Manfred'in yüzündeki ifadeyi görünce onun bakışları da yumuşadı. Eski güzel günlerin sevincini hatırladığını sergiledi. "O kupaları, o kemeri siz mi kazandınız?" "Tabii kazandım delikanlı. Canlarını okudum tüm rakiplerimin. Onlara hiç aman vermedim. Tanrı'nın kılıcı gibiydim." Yumruğunu havaya kaldırdı. Manfred'in burnunun 1-2 santim berisinde kesilen birkaç vuruş savurdu. "Ben hayatımı bu yumruklarla kazandım delikanlı. Ha ha, sol, sağ, sol. Koca cep tayı bile yendim 1916'da. Tezahüratı hala duyar gibi oluyorum. Ondan sonra Trudy Halan ve Ulu Tanrı daha önem kazandı hayatımda. Bakışlarındaki zafer parıltıları solar gibi oldu. Boks yapmak ve şampiyon olmak bence her şeyden önemli," diye soludu Manfred. Trump'un düşünceli bakışları çocuğun yüzünde duraladı, onu süzdü. "Dövüşmeyi öğrenmek mi istiyorsun?" Sesi kısılmıştı. Komplo kuruyorlarmış gibi bir hava içinde gözleri kapıya gidip geldi. Manfred cevap veremedi. Heyecandan boğazı tıkanmıştı. Başını hızla yukarı aşağı salladı. Trump amca eski sesiyle konuşmasına devam etti. "Trudy hala kavgadan hoşlanmaz. Hakkı da var. Bu işler serserilere göre. Bu düşünceyi kafandan çıkar delikanlı. Daha yüce şeyler düşün." Başını öyle hırsla salladı ki sakalı titredi. Düşünceyi kendi kafasından çıkarmakta da zorluk çektiği belliydi. "Eski konuya dönelim. Halan'la ben bir süre için Döleray adını kullanmamanın daha doğru olacağına karar verdik. Babanın duruşmasının heyecanı geçinceye kadar Bierman adını kullanacaksın. Senin soyadın gazetelerde çok fazla geçiyor. Şeytanla özdeşleştiriliyor. Halan gazetecilerin bu eve girmesini istememekte haklı. Babanın duruşması Windhoek'ta başlayınca işler daha da kızışacak. Gelecek ay bu aileye de utanç bulaşabilir." "Babamın duruşması mı?" Manfred ona anlamayan bakışlarla bakıyordu. "Ama babam öldü." "Öldü mü? Sen öyle mi sanıyordun?" Trump ayağa kalktı, masanın arkasından dolanıp ortaya yürüdü. Beni bağışla delikanlı. Koca ellerini çocuğun omuzlarına dayadı. Sana gereksiz acı çektirmişim. Daha önce söylemem gerekirdi. Baban ölmedi. Polis yakaladı onu. Gelecek ayın 20'sinde idam istemiyle yargılanacak. Çocuğun geçirdiği sarsıntıyı seyretti. Sonra daha yumuşak bir sesle devam etti. Şimdi anlıyorsun neden sana adını değiştir dediğimizi, değil mi delikanlı? Sara ütü yapmayı bırakıp evden çıkmış Manfred'in çalışmasını izlemekteydi. Baltayla odun kesişini seyretmeye bayılıyordu. Manfred gömleğini de çıkarmış, tutması için Sara'ya vermişti az önce. Göğsü ve sırtı terden pırıl pırıldı. Terlediği zamanki kokusu çok güzeldi Sara'ya göre. Yeni pişmiş ekmek gibi ya da ağacında olgunlaşmış incir gibi bir koku. Manfred baltayı bir kere daha indirip geri durdu, avuçlarına tükürdü. O bunu yaptıkça Sara da elinde olmaksızın ağzında tükürük topluyordu. Manfred baltayı tekrar havaya kaldırırken kıza "Beşler tablosunu say" diye seslendi. Kız onun balta temposuna uyarak başladı. 5 kere 1 5, 5 kere 2 10. Mani 50'ye vardıklarında tekrar geri çekildi. Baltayı indirip Sara'ya sırıttı. "Aferin Sari, bir tek hata yapmadın." Sara gururla kasıldı. Omzunun üzerinden arkaya baktığında yüzüne hemen suçlu bir ifade geldi. Üzerinde durduğu kayadan aşağıya sıçradı, eteklerini toplayıp eve doğru bir koşu tutturdu. Mani de döndü. Trump amca sundurmanın köşesine dayanmış, onu seyrediyordu. "Özür dilerim Trump amca" deyip başını eğdi. "Sara'nın burada olmaması gerekirdi biliyorum ama ona git diyemedim." Trump amca sundurmadan ayrılıp ağır ağır yaklaştı. Alnını hafifçe kırıştırarak genç adamı süzdü. "Kaç yaşındasın delikanlı?" Manfred yaşını söyledi. Trump amca başını salladı. "Yetişkin bir erkek olmana 3 yıl kalmış. Senin de sınıfın hafif ağır siklet sanırım. Meğer ki aniden fazla büyüyüp ağıra geçesin." Manfred bu alışık olmadığı ama kulağa güzel gelen sözlerden teninin karıncalandığını hissetti. Trump amca o sıra ondan uzaklaşıp odun yığınının başına yürüdü. Kararlı bir hareketle ceketini çıkardı, kravatını çözüp ceketin üzerine koydu, gömleğinin kollarını sıvarken tekrar Manfred'in yanına yürüdü. "Demek boksör olmak istiyorsun öyle mi?" diye sordu. Manfred cevap veremeden başını salladı. "Bırak o baltayı." Manfred baltayı bırakıp amcaya döndü. Trump amca sağ elini kaldırıp avcunun Manfred'e doğru açtı. "Vur buraya," dedi. Manfred yumruklarını sıktı, kolunu savurarak vurmaya çalıştı. "Çorap dokumuyorsun delikanlı, hamur da yoğurmuyorsun. Nesin sen, erkek mi yoksa mutfak hizmetçisi mi? Vur dedim, vur, ha, biraz daha iyi. Sert vur, daha sert. Daha sert. Ha, oluyor. Şimdi solunla. Tamam. Sol, sağ, sol." Trump amca iki elini de havaya kaldırmıştı. Sallanıyor, dans ediyor. Manfred öfkeyle onu izliyor. Yumruklarını peş peşe açık duran avuçlara indiriyordu. "Peki." Trump amca ellerini indirdi. "Şimdi bana vur. Suratıma. Haydi. Elinden geldiği kadar hızlı vur. Beni sırt üstü yere sermeye çalış." Manfred ellerini indirip geriledi. "Yapamam Trump amca," diye itiraz etti. "Neyi yapamazsın delikanlı, neyi yapamazsın?" "Size vuramam, doğru olmaz, saygılı bir davranış olmaz." Demek konu bokstan saygıya döndü. Pudralara, parfümlere, bayan eldivenlerine döndü öyle mi? Trump amca birden kükredi. "Dövüşmek istiyorsun sanıyordum. Erkek olmak istiyorsun sanmıştım. Karşımda ağlayan bir bebek buldum." Sesini değiştirdi, çocuğu taklit etti. "Doğru olmaz Trump amca, saygılı bir davranış olmaz," diye bağırdı. Birden sağ eli uzandı, açık avcu Manfred'in yanağında şakladı, kıpkırmızı parmak izleri bıraktı. "Seninki saygı değil, korkaklık delikanlı, korkaksın. Ağlayan bir bebeksin. Erkek değilsin. Asla boksör olamazsın." Öteki yumruğun yaklaştığını Manfred ancak görebildi. Acısı gözlerine yaş doldurdu. "Sana bir kız etekliği bulalım bari." Tromp amca onu dikkatle süzüyor, gözlerine bakıyor, bekliyordu. Bir daha vurdu. Manfred'in alt dudağını yardı, kanın çenesine doğru sızmasına yol açtı. "Haydi," diyordu alay dolu sözlerin arasında sık sık. "Haydi artık, haydi." Derken beklediği oldu. Adamın göğsü sevinçten patlayacak gibi kabardı. Manfred çenesini eğdi, gözleri değişti. Göz bebeklerinde sarı ışıklar tutuştu. Saldıracak aslanların gözüne benzedi. Delikanlı birden koca adamın üzerine atıldı. Ayrım sonu.